Ayrım 2, Son Tanık Glenn Mead, sayfa 23. İkinci bölüm, şimdi. İkinci kısım, New York. Carl Lane henüz bilmiyordu ama o gün hayatla başlayıp ölümle bitecekti. O öğleden sonradan önceki haftalarda düşlerinden onu yaklaşmakta olan korkunç olay hakkında uyaran belli belirsiz bir önsezi geçip geçmediğinden de habersizdi. Belki de geçmişti. Oysa o gün doktorun muayenehanesinden çıkarken bildiği tek şey heyecanlı olduğu, kendini hiç bu kadar mutlu hissetmediğiydi. Sokağın karşı tarafındaki bir park bankına oturmuş, gazetesini okuyarak onu bekleyen Can'ı fark etti. Can Carly'yi görünce kafasını kaldırdı. Her zamanki çarpık tebessümüyle gülümserken kâkülleri rüzgarda dalgalandı. Ne var ki gazetesini katlayıp genç kadına doğru yürürken yüzü daha ciddiydi.
Nasıl gitti?
Carly cevap vermedi.
Haydi Carly, bana bunu yapma sevgilim.
Ne yapmayayım?
Beni havada bırakma, haberler iyi mi değil mi?
Şöyle diyelim, bundan böyle iki kişilik yiyeceğim.
Yüzü aydınlanınca Carla bu adamla neden evlendiğini yine hatırlayıverdi. Carla, harika bir haber bu.
Genç kadını öptü, elini beline dolayıp karnına dokundu.
Şimdiden söyleyebiliyorlar mı?
Can, daha sadece 6 haftalığım.
Peki ne zaman söyleyebilirlermiş?
4. belki 5. ay. O heyecandan sormayı unuttum. Kız ya da erkek olması fark etmez değil mi?
En ufak bir fark etmez. Gidip Barney'de kutlamaya ne dersin? Saat 2'de bir provam var. O saate kadar kelepçesizim.
Carla'nın yüzü gölgeleni verdi. Can'a söylemesi gereken bir şey daha vardı. Kendisini endişelendiren bir şey.
Neyin var? Aklın başka yerde gibi.
Bir şey yok. Yemekten sonraya kalabilir.
Kutlamak için birer kadeh içeriz. Doktor bir şey der mi sence?
Can'ın koluna girdi. Benim için bir bardak maden suyundan daha sertine izin yok. Bundan böyle anne sıkı diyette.
Can gülümsedi, sonra bir taksi durdurdu.
3. kısım. 10. caddedeki restoran kalabalıktı. İçeri girer girmez Can'ı tanıdılar. Birkaç kişi selam verip elini sıkmak istedi. Can mesleğinin aleni bölümünden nefret ediyordu. Sahne ışıkları kaçınmak istediği bir şeydi. Oysa bugün o günlerden biri olmayacaktı. Carla kocasını iki genç çifte imza verir bırakıp tuvalete yöneldi. Bir müşterinin barmene şimdi içeri giren adam kim diye sorduğunu işitti.
Can Lane. O da kim?
Dalga mı geçiyorsun? Dünya yüzündeki en parlak piyanistlerden biri. Her yerde çalıyor. Carnegie Hall'da çalıyor. Biletler haftalar önce tükendi.
Carla tuvalete girip aynada kendini incelemeden önce aylar dememek için kendini zor tutmuştu. Doktordan haberi aldığı andan beri kendini toparlamaya çalışıyordu.
6 haftalık hamilesiniz Mrs. Lane. Dudaklarındaki ruju tazeleyip aynadaki görüntüsünü süzdü. İlginç bir yüzü vardı. Kestane rengi saçları, dolgun vücudu ve esmer teniyle erkekler onu oldukça çekici buluyordu. Çok fazla kahve ve krakerle beslenmesine, günde 10 sigara içmeyi sürdürmesine ve 5 kilo almasına rağmen yüzü değişmemişti. Üstelik 5 yıl boyunca süren sayısız duruşma ve kovuşturmanın ardından... Bu 5 yılın ikisini özel bir oda, kalan 3'ünü de New York Bölge Başsavcılığında Manhattan savcısı olarak suçluları ve katilleri, hırsızları ve tecavüzcüleri, akıllıları ve delileri, nefret suçları ve vahşetleriyle midesini bulandıran canavarları kovuşturarak geçirmişti. Oysa hukuk kendini bildi bileli uğraşmak istediği bir konuydu. Sakar bir ergen olarak Law and Order dizisindeki duruşma sahnelerini izlediği günden beri hukukçu olmaya, adaletin yerine geldiğini görmeye can atıyordu. Bu hevesin nereden geldiğini bilmiyordu. Çünkü ne ebeveyninin ne de onların ebeveynlerinin hukukla hiçbir ilgisi olmamıştı. Sorunları da olmamıştı. Aile ağacında bilebildiği kadarıyla katil, dolandırıcı veya hırsız da görünmüyordu. Ortalamasıyla hukuk fakültesine girmeyi başardıysa da Columbia'dan mezun olmak için aşırı çalışması, sadece derslere odaklanmaya çabalarken kendini bildiği ve tanıdığı herkesten ve her şeyden uzaklaştırması gerekti. Çalışkan bir hukukçu olarak 5 yıl ter döktükten sonra yıkıcı bir keşifte bulundu. Hukuktan ve hukukçu olmaktan nefret ediyordu. mesleğin samimiyetsizliğinden, fırsatçılardan ve dolandırıcılardan nefret ediyordu. Hukuka önem veren düzgün avukatlar tanımıştı ama çoğunluk müvekkillerini suçlu mu yoksa masum mu olduğuyla hiç ilgilenmeyen kiralık silahşörlerdi. Böyleleri ipotek danışmanı gibi elinizi tutar ve çeki alana dek en iyi dostunuz olurlar. Bir de insanı tüketen yüzlerce korkunç dosya vardı. En son içkileri devirip Porsche'siyle 14 yaşındaki iki kızı ezen genç ve şımarık bir Princeton piçinin davasını almıştı. Kızların kırık bedenlerini yolun kenarında bırakarak hızla uzaklaşan adamın. Kızlardan biri hayata tutunabildi, diğeri ızdırap içinde öldü. Bir çocuğun böyle ölmesi içini kızgın bir öfkeyle dolduruyordu. Oysa zanlı zengindi ve bu da ilk içkili araç kullanma davasıydı. Bol parada savunma için O.J. Simpson'ı bile gururlandıracak bir rüya takımı anlamına geliyordu. Savunma yolun iyi aydınlatılmadığını ve sürücünün kızlara çarptığı zaman içkili olmadığını, eve gidip şokun etkisiyle içtiğini iddia etti. Carla sonuna kadar uğraştı ve en yüksek cezayı talep ettiyse de yargıç sürücünün içkili araç kullanmakla ilgili kabahatini kabul etmesine izin verdi ve onu sadece kaza yerini terk etmekten cezalandırdı. 15 gün hapse ve $500 maddi cezaya hükmetti. Ölen kızın annesi bir hafta sonra intihar edecekti. Midesi bulanmıştı. Can o gün bir konser turnesinden dönünce karısını asık yüzlü gördü. ''Bugün cuma, neden pazartesi suratını takındın?'' Carla mantosuna uzandı. ''Yürümeye ihtiyacım var Can.'' Sahile yürürlerken olanları kocasına anlattı. ''Dünya böyle Carla, aşkla ve hukukla hiçbir şey adil değil. Senin bunu herkesten daha iyi bilmen gerekir. Hukukun bir de çirkin yüzü var.'' Bir anne kızının katilinin elini kolunu sallayarak dolaşmasının acısına dayanamayıp ardından intihar ediyorsa bu nasıl bir adalettir? Bütün çabalarım ziyan oldu. ''Mutlak ziyanın tanımını duymuş muydun?'' ''Neymiş?'' Avukat dolu, iki koltuğu boş ve uçuruma uçan bir tur otobüsü. Can her zaman işleri hafifletmeye çalışırdı. Komik, eğer gülümsemiyorsam seninle aynı fikirde olduğum içindir. O adalet açlığına ne oldu peki? Kurudu Can, katilleri kurtaran zengin avukatlarla uğraşmaktan içi boşaldı. Oscar Wilde'ın sözlerini hatırlasana. Hayat nefis anlardan meydana gelmiş kötü bir çeyrek saattir. O anları boşa harcama, iş değişir. En azından ceza hukukundan uzaklaş. Bundan bir iki yıl sonra nasıl hissettiğine bakarsın. O kadar kolay değil. Angarya olabilir ama parası iyi bir angarya. Öyleyse gel benimle çalış. Anlaşmalarımı hazırlayacak bir avukata ihtiyacım var. Bir de konser turnelerimi düzenleyecek bir menajere. Jesse'nin yerini alacak biri de lazım. Sen mükemmel olursun. Evden bile çalışabilirsin. Can'ın sekreteri ve yardımcısı Jesse işten ayrılmış Los Angeles'a taşınmıştı. ''Ciddi misin?'' ''Hayatta şaşmaz bir kural vardır. Bir şey angaryaya dönüşüyorsa başka bir şey yapmanın zamanıdır.'' ''Evet de.'' ''Evet.'' dedi. Birlikte çalışmanın evliliği sona erdirdiği karı koca öyküleri duymuştu. Ama Can'la çalışmak Can simidi oldu. Değişiklik tam ihtiyacı olan şeydi ve her anının zevkini çıkarıyordu. Kocası fevkalade bilgin bir baykuş, yaşının ötesinde duyarlı biriydi. Bazen ona bakıyor ve kendi kendine nasıl bu kadar talihli oldum diye soruyordu. Onu ilk Kolumbiya'da görmüştü. Kâkülünü rüzgara vermiş, yüzünde çarpık tebessümü, yanında birkaç arkadaşıyla kampüste yürüyordu. Tanışmıyorlardı ama kulağına John Lane'in istikbal vaat eden bir müzisyen olduğu yolunda söylentiler çalınmıştı. Mezun olmak için çalışırken her türlü erkek arkadaş fikrini bir kenara bırakmış olmasına rağmen sonrasında 4 yıl boyunca aptalca buluşmalar ve boşa ilişkiler yaşamıştı. Son çıktığı çocuk onu fırtınalı bir gecede Greenwich Village'da bir partiye götürdü. Sonra da güzel bir sarışına takılmak için orada ekti. Carla öfkelenerek plastik şarap kadehini çöp tenekesine fırlatıp adamın peşinden koşmaya davrandı. ''Hey, o kadar kötü mü çalıyorum?'' Öylesine öfkeliydi ki hemen yanındaki piyano çalan adamı fark etmemişti. Adam Carla'nın çöp tenekesine fırlattığı şarabın bir kısmıyla ıslanmıştı. Bu Can'dı ve Elton John'ın Candle in the Wind adlı parçasını çalıyordu. hem de harika çalıyordu.
Özür dilerim, niyetim bu değildi.
Can sarışınla birlikte uzaklaşan adamın arkasından baktı. Onunla mı gelmiştin?
Öyle sandım, şimdi onu sadece tokatlamak istiyorum.
Büyük hata, görmezden gel ve bunu bir yaşam dersi olarak bir kenara yaz.
Nasıl bir dersmiş bu?
Bazı erkeklerin ancak seçenekleri ölçüsünde sadık oldukları.
Güzel, sen mi buldun?
Keşke ben bulsaydım, yazarın biri söylemiş. Gülümsedi ancak sesinde gerçek bir şefkat tınısı vardı. Bir yardımım dokunabilir mi?
Karla yağmurun kamçıladığı camlara, fırtınada sallanan ağaçlara baktı.
Buraya biriyle mi geldin?
Bir grup arkadaşla, özel biriyle değil.
İçki içtin mi?
Şimdi içecektim, neden sordun?
Arabayla mı geldin?
Ne oluyoruz, cinayet soruşturması mı bu?
Bana büyük bir iyilik yapıp beni 3 kilometre öteye, arabamı bıraktığım yere bırakır mısın?
Ciddi misin?
Böyle bir havada sabaha kadar taksi beklerim. Onun arabasıyla geldim, ne diyorsun?
Bana bir kahve ısmarla, anlaşalım.
Karla'yı arabasını bıraktığı yere götürdü. Bir Starbucks buldular ve genç kadın ona kahve ısmarladı. Geleceği parlak bir piyanist olduğunu öğrendi ama adamın gösterdiği tevazudan bu gerçeği kerpetenle sökmesi gerekti. Bu arada kendisiyle alay etmekten hoşlandığını ve şöhretine pek de fazla önem vermediğini keşfetti. Tüm akşam konuştular. Adam iyi bir dinleyiciydi.
Uzun zamandan beri ilk kez kendini bir erkeğin yanında rahat hissediyordu. Sonraki aylarda sık sık buluştular. Can'ın zekasından, nezaketinden, mizah anlayışından, bilgeliğinden hoşlanmaya başladı. Müzik hakkında bu kadar az şey bilmesine rağmen sanki daha önceki bir hayatta tanışmış gibiydiler. 10 ay sonra evlendiler. Bayshore, Long Island'da sahile hakim eski bir ahşap ev yuvaları oldu.
Denizin sakin olduğu tembel yaz günlerinde dalgalarda birlikte yüzmekten keyif aldılar. Daha sonra kıyıda şemsiyenin altında birbirlerinin kollarında uykuya dalmayı adet edindiler. Karla hamile kalana dek aile konusuna pek kafa yormadı. O hamilelik de kaza eseriydi. Ama Can o kadar sevinç gösterdi ki Karla rahatladığını hissetti. Son zamanlarda ilişkilerinde Can'ın aklının başka yerde olduğundan kuşkulanmaya başlamıştı. Artık turnelerde daha fazla zaman geçiriyor, Karla da onun buna ihtiyacı olmadığını düşünüyordu. Hemen ertesi gün uçağa binebilecekken konserleri bittikten ancak birkaç gün sonra eve dönüyordu. Sonra aşağı yukarı 2 hafta kadar önce temizlemeciye göndermeden evvel takım elbisesinin ceplerini boşaltırken New Jersey'de Pürüzsüz Tilkiler adlı erkeklere özel kulübün kartını buldu. 2 şehvetli striptizcinin gölgesiyle süslenmiş kabartma bir kart. Kulübün adını internette sorguladı. Fazla bir şey yoktu ama bir sohbet odasında birkaç yoruma rastladı. Yönetim müşterileri konusunda oldukça seçici, fazla klas yerine bol para sahibi ve orta yaş krizine yakalanmış erkekler ortak profili oluşturuyor. Ya da kulüp sahipleri için en karlı grubu mu demeliyim?
Ertesi gün arabaya atlayıp New Jersey'ye gitmeye karar verdi, kulübü buldu. Yeni boyanmış, dekorasyonu güzel, tek bir giriş kapısı. Tek belirti üzerinde indirimli içki saatinde yarı fiyat, muhteşem kızlar yazılı bir levhaydı. Burası kucak dansından öteye gidilebilecek yerlerden olabilir miydi? Bilemiyordu ama burada tuhafına giden bir şeyler vardı. Burası Can'ın takılacağı yerlere hiç benzemiyordu, yoksa yanılıyor muydu? Merak içini kemiriyordu. Can'a kartı sordu. Bir iki gülerek cevapladı. Bir grup arkadaşla birlikte oraya davet edildiğini ama hiç gitmediğini anlattı. Kocasına inanmıştı. Can'ın onu aldatabileceğini düşünemiyordu. Ya da o değiş doğru çıkıyordu ve bazı erkekler ancak seçenekleri ölçüsünde sadıktı. Can'ın bol seçeneği vardı. Orkestradaki sayısız güzel kadın ve bir sürü kadın hayran. Ellerini yıkayıp pamuklu havluya silerken bu düşünceleri zihninden silip atmaya çalıştı. Aynada yüzünü incelerken aklından 1001 türlü soru gelip geçiyordu. O anda daha önemli gelen sorular. Normal bir hamileliğim mi olacak? İyi bir anne olacak mıyım? Kendini kaygılı hissediyordu, ellerine baktı. Pamuklu havluyu düzgün kareler halinde katlıyor, açıyor, tekrar katlıyordu. Hatırlayabildiği kadarıyla ne zaman kaygılı olsa mutlaka bir havluyu veya peçeteyi ya da o an eline ne geçerse onu katlar, açar, katlardı. Sonra kaygının nedenini hissediverdi. Midesinde irkilip sıçratan keskin bir sancı. Yüreği hızla çarptı. Doktor vücudunda değişikliklere hazır olmasını söylemişti. Ama hala korkuyordu. Düşükten önce sancılanan arkadaşlarını hatırladı. Yoksa bebeğimi düşürecek miyim? Düşürmemek için dua etti. Normal bir hamilelik yaşamak istiyordu. Korkusu paniğe, doğru yol alsa da olumlu düşünmesi gerektiğini biliyordu. Aynada yüzüne baktı ve kendi kendine iyi olacağım dedi. Bu çocuğu doğuracağım. İşte o zaman cana vereceği öteki haberi hatırladı. Evet ama yemekten sonra kocasının keyfini kaçırmak istemiyordu. Elindeki havluyu hasır sepete atıp canın yanına döndü. Dördüncü kısım. Oğlan olursa adını ne koyarız? Bunu hiç düşünmemiştim Can. Kız olursa adını babaannen gibi Beyz koymaya ne dersin? Yoksa çok mu demode? Şimdiden isim konuşmayalım. Nedenmiş o? Belki uğursuzluk getirir. Öyle mi düşünüyorsun? Karla bitirmediği tatlı tabağını yitti. Bebeğin doğumu yaklaşıncaya kadar bekleyelim. Bu akşam için heyecanlı mısın? Beni bilirsin, konserden önce hep gerilirim. Fazla endişelisin. Bir sürü VIP ve resmi görevli gelecek. Belediye başkanı, bir yığın politikacı, kenti ziyarete gelen Arap ve Rus milyarderleri. Cuma akşamı benim gibi sakar birini dinlemekten daha iyi yapacak bir şey olmayan bir sürü insan işte. Ağızlarını açık bırakacaksın. Bu arada sana söylemeyi unuttum. 2 hafta sonra Avrupa'ya gitmem gerekecek. İyi ama önümüzdeki 5 ay hiç konserin yok ki. Yine de halledecek işlerim var sevgilim. Görmem gereken orkestra şefleri. Telefonda yapamaz mısın? Keşke o kadar basit olsaydı. Ben neden seninle gelmiyorum? Hamileyken bunun iyi bir fikir olabileceğini mi düşünüyorsun? Bana kalırsa 6. aya kadar bir sakıncası yok. Bu riski almazsan kendimi daha rahat hissedeceğim Karla. Saçmalama. Aile Hekimleri Akademisi için uygun olan benim için haydi haydi zararsız olur. Saatine baktı. Gerçekten kısa bir seyahat olacak. Londra'da 1 gece, 1 gece de Paris, sonra döneceğim ama bunu daha sonra konuşuruz. Elini kocasının koluna koydu. Peki, konserden sonra gelip seni almamı istiyor musun? Tabii. Yemek hazırlarım, geç kalmamaya bak. Endişelenme, işim bitince o sahneden fişek gibi kaçarım. Hem ne diyeceğim biliyor musun? Müjdeyi kutlamak için bir planım var. Nasıl bir plan? Son konser yarın akşam. Öyleyse pazartesi bavullarımızı hazırlayıp neden Catskills'a gidip 1 hafta kalmayalım? Birlikte biraz vakit geçirmeyelim. Ciddi misin? Bir şale tutarım. Banyosu yıldızların altında bir şale. Kadehini boşalttı. Gitmem gerek. Neyim var? Seninle konuşmak istediğim bir şey vardı ama bekleyebilir. Önemli mi? Bence evet. Bu akşam konuşuruz. Seni seviyorum Can. Ben de seni. Görüşürüz. Bana şans dile. Bazı olayların içlerine doğduğunu iddia eden insanlar vardır. Bir kazanın ya da bir trajedinin yaklaşmakta olduğu uyarısını yapan çok ince ayarlı bir 6. his. Carla Lane bir 6. hisse sahip olduğuna asla inanmazdı. Oysa daha sonra hatırlayacağı gibi o gün öğleden sonra içinde tuhaf bir ön sezi, korkunç bir şeyler olacakmış gibi bir duygu vardı. Bu duyguyu hormonlara, bedeninde süregelen savaşa yordu. Son zamanlarda gördüğü kabuslarda bunun bir parçası olamaz mıydı? Tuhaf olduğu kesin kabuslar. Hepsini bu akşam Can'la konuşacaktı. Tek isteği kocasının ona deli gözüyle bakmamasıydı. Kafasını taktığı bir şey daha vardı. İçinde Can'ın onunla birlikte Londra'ya gelmesini istemediği gibi kesin bir kanı. Sonra bir düşünce zihnini kemirmeye koyuldu. Ya Can'ın başka biriyle ilişkisi varsa? Ya ev dışındaki bütün bu gecikmeli seyahatler bir ilişki belirtisi ise? O erkeklere özel kulüp daha büyük bir sorunu gizliyorsa? Kabul etmekten ne denli nefret ederse etsin böyle şeyler oluyordu. Hamileyken bile kocaları tarafından terk edilen kadınlar vardı. İçindeki rahatsızlık tüm öğleden sonra boyunca sürdü. Daha sonra duşun altındayken midesinde yine o sancıyı duydu. İkisi için bir bavul hazırlarken aynı sancıyı bir daha hissetti. Sadece sinirleri olabilir miydi? Yoksa hamile olduğunu öğrendikten sonra kendi bedenine karşı aşırı duyarlı mıydı? Her neyse sofrayı kurar, kırmızı mumlu hazırlarken tüm öğleden sonra o sızıyla meşgul oldu. beyaz sofra örtüsünün üzerine iki kristal kadeh bıraktı. Buzdolabına koydu, çilek kasesinin üzerine de nemli bir bez yerleştirdi. Can'ın en sevdiği meyve. Saat 6'da Can telefon etti. Bana deli diyeceksin ama ne düşündüm biliyor musun?
Ne?
Pazartesi şale kiralamayı unut.
Neden?
Pazar giderim, onun için o bavulları hazırla.
Prova nasıl gitti?
Beklediğimden bile iyi. Kapatmam gerek Carla. Konserden sonra görüşürüz.
Carnegie Hall VIP doluydu. Carla New York Belediye Başkanı'nın çevresindeki kalabalıkta bir başkan adayı, bir sürü siyasetçi ve yabancı kodaman gördü. Bazılarının limuzinleri dışarıda sokakta sıralanıyordu. Posterlerde Can'ın resmi vardı. Her zaman kullandıkları sarı saçları alnına dökülmüş, kollarını kavuşturmuş, gülümseyen gözleri düşünceli fotoğraf. Carla konserin ikinci bölümünün ortalarına doğru geldiği zaman müdür onu hemen tanıdı ve özel bir lojadaki bir iskemleye götürdü. Can sahne ışığı üzerine çevrilmiş, her zamanki enerjisi ve yoğunluğuyla Rachmaninoff'un 2 numaralı piyano konçertosunu çalıyordu. Kocasından yansıyan şöhrette yıkanmayı asla istememişti. Böylesi hiç ona göre değildi. Yine de onu çalarken izlediğinde gerçekten gururlandığını hissediyordu. Can'ın müziğindeki yoğunluğun bir kısmının çocukluktaki azaptan, içinde hiç bahsetmediği o derinliklerde gömülü gizli ıstırap kuyusundan kaynaklandığını biliyordu. Final çalınıp bitince salon alkıştan yıkıldı. Carnegie Hall'daki herkes ayağa fırladı. Can defalarca geri çağrıldı. İzleyiciler bir parça daha istedi. Hayranlarını kırmadı, yeniden tabureye yerleşti. Gabriel Groveles'den La Pasteur'ü çalmaya başladığında salonda mutlak bir sessizlik vardı. O denli dokunaklıydı ki son nota sustuğunda izleyiciler yine ayağa fırladı. Sahneye çiçek demetleri yağıyordu. Can Rovenans yaparken göz göze geldiler. Karısına bakıp elini salladı. Her iki elini açıp 10 parmağını gererek her zamanki mesajı verdi. 10 dakika sonra görüşürüz. Kocasına bir öpücük gönderdi. Her zaman Carnegie Hall'un otoparkında buluşurlardı. Can'ın Volvo'sunu onlara ayrılmış yere park etmişti. Arabanın yanına dönmesi 10 dakikasını aldı. Can konser sonrası kargaşadan nefret eder, ilk fırsatta kaçıp kurtulmaya çalışırdı. Bir seferinde konser piyanistliğinin bu kadar şov işi olduğunu bilseydi, piyanistliği daha hafif tutup sirkte çalışmayı yeğleyeceğini bile söylemişti. Whip Mercedes ve limuzinleri motor çalıştırmaya, otoparkı egzoz dumanına boğmaya başlıyordu. Carla yaklaşık 100 metre ötede bir metal kapının açıldığını fark etti. Kapıdan yüzünde geniş bir tebessümle Jean çıktı. Giysilerini değiştirmiş, blue jean kazak ve ceket giymişti. Karısını görünce el salladı. Kolunun üzerine smokinini koydu, bir elbise torbası atmıştı. Carla elini salladı ve hızla kocasının yanına yürüdü. Volvo'ya önce Can ulaştı. Carla 50 adım geriden uzaktan kumandaya basıp kapıları açtı. Can arka yolcu kapısını açmaya davrandığında kısa ve keskin bir çatırdı. Arkasından korkunç bir parıltı çıktı. Güçlü bir patlama yankılanarak tüm otoparkı sarstı. Hepsi bir an kadar sürdü. Her şey sanki suyun altında yavaş çekimde geçiyormuş gibi ölümcül bir sessizlik ve yavaşlığa bürünmüştü. Otomobil havalandı, Can'ın bedeni havaya fırladı. Carla vücudunda dev bir darbe hissetti. Sonra her şey bir toz ve taş, metal ve cam şelalesine boğuldu. Tepeleri uydu çanaklı televizyon kamyonetleri 2 blok boyunca kordon altına alınmış sokakları doldurdu. Polis ve acil müdahale ekipleri dışında içeriye kimse giremedi. Işıkları daireler çeviren bir New York polisi bomba ekibi kamyonuna yol açıldı. Bir köşede üniformalı bir polis memuru meraklı kalabalığı dizginlemeye çalışıyordu.
''Uzaklaşın, lütfen yolunuza devam edin.''
Sağlam görünüşlü, kaslı ve tıknazca bir adam yaklaşıp polis dedektifi kimliğini gösterdi.
''Neler oluyor memur bey?''
Midtown Kuzey Mıntıkası polisi kimliğe bakmadı bile. Baksa sahte olduğunu anlayacaktı. İzinli dedektif bir zamanlar Angelina Jolie ile evli o güneyli aktörü andırıyordu.
''Tamam, Billy Bob Thornton'dı adamın adı.'' Peşin tebessüm, bir çeşit ahmakça beyaz gülüş.
Carnegie Muse otoparkında bir patlama oldu.
Yaralı?
Cesetlerden bahsedildiğini duydum. Hala olay yerine çalışıyorlar. Bir çeşit bomba, belki de terörist işi.
Anlaşılan size yine sopanın kirli ucu kalmış. Kafanı takma dostum.
Adam boş sokakta yürümeye koyuldu. Cebinden siyah bir Samsung cep telefonu çıkarıp bir numara tuşladı. Bir tıkırtı duyuldu.
Oldu mu? Evet, sorun giderildi. Sonsuza dek giderildi.
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 37.